Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim.
Evet kıymetli kardeşlerim, hadis ziyadır demiştik ve bununla ilgili açıklamalarda bulunuyorduk. Sabır, şikayeti terk etmek demektir diyor alimlerden bir tanesi. Tabi bütün bunları söyledikten sonra sonuç şu noktaya gelmesin. Muhakkak Müslüman karşılaştığı zorluk ve sıkıntılar karşısında ne yapmak zorundadır? Sabretmek zorundadır. Peki Müslüman bu sıkıntılarını tamamen içine mi atacak? Bu da tabii ki söz konusu değil. Yani şikayet etmemek burada önemli olan. Yani şikayetten kastım şudur. Yani zorluk ve belalar geldiği zaman bunlar niye geldi kardeşim bana? Ben bunları kaldıracak durumda değilim. Ağlamak, gözyaşı dökmek, sızlanmak değil. Bu hoş olmayan. Ama insan bela ve musibetlere karşı geldiğinde gerçekten çaresiz duruma düştüğü anlar olur. Sıkılır, daralır. Mesela Ka'b bin Malik olayını anlatmıştım size. Ne diyordu Ka'b bin Malik? Yapmış olduğu hatadan dolayı peygamber tavır koymuş, bütün ashab tavır koymuş. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana dar geliyordu diyor. Yani sıkılıyor. Nefes alamayacak noktaya geliyor. Çünkü terk edilmiş. Kim tarafından? Peygamber tarafından terk edilmiş. O an itibarıyla söylüyorum. En yakınları, sevdiği arkadaşları tarafından terk edilmiş. Yani tavır konmuş. Böyle bir psikolojide kendinizi düşünün. Doğal olarak size de aynı şey söz konusudur. Yani yeryüzü bütün genişliğine rağmen böyle bir durumda insana dar gelir. Ha bu durumda sığınacağımız bir yaratıcımız var. Rabbimize şikayet etme hakkımız var mı? Tabii ki var. Bunun örneğini nereden alıyoruz? Kişinin yalnız Allah'a acısını ver derdini dökmesi sabra aykırı değildir. Şimdi Yakup Aleyhisselam'a baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak Yusuf Aleyhisselam kıssasını tahmin ediyorum hepimiz okumuşsunuz. Yakup Aleyhisselam Allah-u Teala'ya sabrı cemil sözü vermişti. Yani güzel bir sabır sözü vermişti. Fakat öyle zorlanıyor ki, öyle sıkıntıya düşüyor ki Yusuf Aleyhisselam'la ilgili. Yani ondan haber alınamıyor. Öldüğü söyleniyor kendisine. Ve yaratıcısına yöneliyor, şöyle diyor. Ben diyor ya Rabbi taşan kederimi, mahzunluğumu yalnız Allah'a şikayet ediyorum. Yani sana şikayet ediyorum ya Rabbi diyor. Bu nedir? Bu da kulluğun çok güzel bir ifadesidir. Öyle değil mi? Yani bir insanın acize düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde, çaresiz kaldığında sığınacağı, yöneleceği, kendisinden merhamet isteyeceği bir yaratıcısı var. Bunu unutmaması gerekiyor bir insanın. Yakup Aleyhisselam da bunu unutmuyor. Ya Rabbi diyor, bu yaşadıklarımdan dolayı öyle bir keder içerisindeyim ki, öyle mahzunlaştım ki, gecemle gündüzüm birbirine karıştı. Ya Rabbi işte bu halimi, bu sıkıntımı, bu mahzunluğumu yani çaresizliğimi sana şikayet ediyorum ya Rabbi diyor. İşte böyle bir şikayet, yani yaratıcıya isyan etmeden şikayet, Allah'ın da razı olacağı bir şikayet. Hoşnut olacağı bir şikayet. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ın Resulü, Allah'ın seçilmiş kulu. Ama o peygamber bile şöyle diyor. İlahi diyor, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı ancak sana arz ederim diyor. Yani nedir bu zaafa uğrama, çaresiz kalma? Allah Resulü, Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu peygamberlik misyonunun farkındaydı. Ve o yüzden de sürekli Allah'tan aldığı vahyi insanlara götürmenin çabası ve gayreti içerisindeydi. Biraz önce de söyledim ya, Allah Resulü için tabiri caizse boş vakit yoktu. Ama bütün bunlara rağmen Allah Resulü'nün o daveti götürdüğü insanlar tarafından reddedilmesi, yeri geldiğinde hakaret edilmesi, hatta taşlanması, peygamberde aleyhissalatü vesselam'da zaman zaman bir umutsuzluk ve çaresizlik hissi uyandırıyordu. Hani siz bir şey için çalışırsınız, çabalarsınız, o çalışma ve çabalamanın gayretinde bir şey elde edemiyorum düşüncesine kapılırsınız ya, işte peygamber aleyhissalatü vesselam da, veya şöyle de ifade edeyim, çalışırsınız, çabalarsınız, insanlar sizin davetinize icabet etmez, umursamaz, dikkate almaz, üzülürsünüz. İşte Allah Resulü'nün de böyle halleri oluyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala birçok yerde peygamberine teselli ediyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın daveti insanlara götürmesi neticesinde insanların bunu dikkate almaması karşısında Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, sana düşen sadece tebliğdir. Yani sen benden aldığın vahyi insanlara tebliğ etmekle mükellefsin. İnsanların hidayeti ise benim konum. Yani o benim elimde. Yani ayet-i kerimede biliyorsunuz Allah-u Teala öyle diyor. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Hidayet Allah'ın elindedir. Ama sen neyi yapıyorsun? Peygamber olarak benim sana yüklemiş olduğum o peygamberlik görevini zaten yerine getiriyorsun. Yani insanlara götürüyorsun bu dini. Gecenle gündüzünle birlikte. Ha o insanlar buna duyarsız da, bunu dikkate almıyorlarsa, bunda artık senin bir sorumluluğun yok. Çünkü sen yapman gerekeni, yani tebliğ görevini zaten yerine getiriyorsun. Öyle değil mi? Veda hutbesinde bile Allah Resulü demiyor mu ashabına? Size bu dini tebliğ ettim mi? Soruyor 3 defa. Ashab hep bir ağızdan ne diyorlar? Evet ya Resulallah. Allah Resulü ne diyor? Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyor. Yani işte böyle durumlarda bile Allah-u Teala peygamberine teselli olacak ayet-i kerimeleri indiriyor. Peygamber şunu ifade ediyor aslında bu hadiste. Yani Allah'ın seçilmiş kulu olması ve Allah tarafından özel, bütün peygamberler için geçerlidir bu, yetiştirilmiş olmasına rağmen o da bir beşerdi. Ene beşerun misluha diyor. Ben de sizin gibi bir beşerim. Tabii ki bizden çok çok fazla özellikleri olan, canımız feda olacak bir peygamberdi. Ama o peygamber bile bütün bu özelliklerine rağmen ne yapıyor? Zaman zaman çaresizliğe düşebiliyor. Yani bir çıkmaza düşürebiliyor. Ama ne yapıyor? Yaratıcısına yöneliyor. İlahi kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı ancak sana arz ederim. Yani beni sen anlarsın. Beni en iyi sen bilirsin. Benim niyetimi kalbimden geçeni en iyi sen bilirsin. Hangi halde ve durumda olduğumu sen bilirsin diyor. Yani sana yöneliyorum. Senden yardım talep ediyorum diyor. Yine aynı peygamber aleyhissalatü vesselam meşhur duasında şunu da ifade ediyor Allah Resulü bu duasında. İlahi diyor, eğer bana kızgın değilsen ben çektiğim meşakkatlere, belalara hiç aldırmam diyor. Çünkü senin afiyet ve lütfun bunlardan çok geniştir diyor. Bakın bu imanın en tepe noktasıdır. Yani bütün peygamberler ne zaman ki risalet görevini yüklendiler, sonuçta bütün peygamberler ama aynı olaylarla muhatap olmuşlardır. İlk vahiy geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hemen eve koşuyor. Bilirsiniz o olayı. Hatice validemize diyor ki ört beni, örtüyor. Ve ondan sonra Hatice validemize olayı anlatıyor. O hemen iman ediyor. Sonra Hatice validemiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Varaka'ya götürüyor amcasına. Durumu ona da anlatıyorlar. Varaka ilim sahibi bir insan. Geçmiş peygamberlerle ilgili peygambere olaylar anlatıyor. İşte öldürülmeleri, sürgün edilmeleri. Ve peygambere diyor ki seni yurdundan çıkartacaklar. Yani bütün peygamberler bu süreci yaşıyor. Peygamber ve onun yanındakiler hepimizin bildiği gibi müşrikler tarafından boykota uğruyorlar. Kıyıda köşede buldukları bir deri parçasını suda ıslatıyorlar, onu yiyorlar. Yani bir açlık, bir sefalet, bir sıkıntı, bir darlık. Ama eğer bir insan ki Allah'a iman etmişse, o imanında kemal noktasına yaklaşmışsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi düşünmeye başlar. Ne der? İlahi, eğer bana kızgın değilsen, ki önemli olan budur. Yani sen bana kızgın olma da bütün insanlar kızgın olsun. Sen bana kızgın değilsen, ben çektiğim meşakkatlere, belalara hiç aldırmam. Çünkü neden? Çünkü bunlar sonuçta gelip geçici. Senin afiyetin ve lütfun bunlardan çok geniştir. Çünkü biz biliyoruz ki okumuş olduğum ayet-i kerimelerle de sabredenlere müjdele. Allah sayıyor onlar için işte cennette şunlar şunlar şunlar şunlar vardır. Yani lütfun çoktur senin. Keremin çoktur senin. Sen benden yeter ki razı ol. Ben gelecek belalara, sıkıntılara, musibetlere razıyım. Ha, parantez açarak şunu da ifade edeyim. Bütün bunlardan şu da anlaşılmasın. Yani bir Müslüman belaları ve musibetleri istiyor anlamına gelmesin. Hiçbir Müslüman veya şöyle ifade edeyim, hiçbir akıllı insan bela ve musibetleri istemez. Burada asıl olan şudur. Bir bela ve musibetle muhatap olduğumuzda Allah Resulü hadiste diyor çünkü bunu. Bela ve musibetleri istemeyin diyor. Ama başınıza geldiğinde de sabredin diyor. Bak dinin ölçüsü budur. Bela ve musibetleri istemeyiz. Ama bela ve musibetleri bizi bulduğunda ise ne yapmak zorundayız? Sabretmek zorundayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadiste de onu beyan ediyor. Yani sen benden razıysan, ben de bir bela ve musibette muhatap olmuşsam, ya Rabbi senin rızan benim için önemlidir. Eğer sen benden razıysan ben o bela ve musibetlere katlanırım. Bir diğer değineceğim konu da şu, sabretmek. Günümüzde de yanlış anlaşılan bir kelime. Hangi mana itibariyle? Biraz onu açayım. Şimdi Allah'ın dinine saldırıldığı bir ortamda, Müslümanların bütün değerlerine saldırıldığı bir ortamda, Allah'ın dininin ve Müslümanların kişiliğinin ve kimliklerinin hiçe sayıldığı bir ortamda, ya buna sessiz kalmak, buna ses çıkarmamak, bunun için herhangi bir mücadele vermemek, bunun adı sabır değildir arkadaşlar. Kim sabrı böyle anlıyorsa, o sabrın ne demek olduğunu bilmiyor demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, vahyin ilk dönemlerinde, peygamberin risaleti insanlara götürdüğü o dönemde, müşriklerin bir tavrı var. Kalem suresinde diyor ki Allahu Teala, onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın. Yani ne demek istiyor Allahu Teala burada? Şunu diyor. Yani buradaki yumuşak davranmaktan kastımız şu değil. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini de biliyoruz. Müjdeleyin, korkutmayın. İşte bu çok güzel hadislerden bir tanesidir. Ama müşriklerin buradaki tavrı, yani onlar isterler ki sen onlara karşı yumuşak davranasın. Yani onların zulümlerine, onların halkı sömürmelerine, onların hırsızlıklarına, onların yolsuzluklarına, onların İslam'a karşı canla malla mücadelelerine, onların Allah'ın dinini alaya almalarına sessiz kalasın. İşte bugün maalesef birçok Müslüman kardeşimiz olaya böyle bakıyor. Ya ne yapalım, gücümüz yetmiyor, sabredelim. Sabır bu değildir. Sabır Allah'ın sana yüklemiş olduğu gücün oranında zalimlere, Allah düşmanlarına karşı mücadele etmendir. Bunu nasıl yapıyorsan yap. Bunu ilminle mi yapıyorsun? İlminle yap. Bunu tavır koyarak mı yapıyorsun? Tavır koyarak yap. Bunu böyle bir ortamdasın, en azından ifade edemiyor musun? Orayı terk ederek yap. Ama bir şekilde yap. Yoksa zulme sessiz kalarak, sömürüye sessiz kalarak, Allah'ın dininin alay edildiği yerde oturarak, sessiz kalarak değil. Bunun adı sabır da değil. Sabır şudur: Allah'ın dini için mücadele verirsin. O mücadelenin neticesinde karşılaştığın olaylara karşı sabretmendir. Yoksa zulme sessiz kal, Müslümanlara yapılanlara sessiz kal, Allah'ın dinine yapılanlara sessiz kal, bunun adı sabır değildir. Allah'ın da razı olacağı sabır bu değildir. Bunun çok iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Veya elindeki malının, mülkünün, servetinin, elindeki imkanlarının yok olmasından korkarak zulme sessiz kalmak, haksızlığa boyun eğmek sabır değildir. Sabır direnmektir. Sabır direnmektir. Sabır hapsetmektir demiştik. Hapsetmek yani tutmaktır. Yani neyi tutmaktır? Yanlış olana reddetmektir. Hak olanı tutmaktır. Bunu yapabiliyorsak o zaman gerçekten biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği gibi sabredenlerdiniz. Dedik ya, sabrın tariflerini yaptık. Yani alimler bunları söylerken o ilimleriyle mücadele ederek bu sonuca varmışlar. Bela geldiğinde edep ve ciddiyetini muhafaza etmektir. Yani tabiri caizse yan çizmek değildir. Tabiri caizse kıvırmak değildir. Zalimin karşısında dimdik durabilmektir. Hakkı ifade edebilmektir sabır. Cihadın en eftali zalim sultana karşı hakkı söylemektir diyor Allah Resulü. Zalimlere karşı mücadele verebiliyorsan, zulmedenlere karşı dikilebiliyorsan, işte budur sabır. Ondan sonrasına katlanmaktır sabır. Yoksa sessiz kalmanın adı sabır değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, sabır diyor, imana göre vücudumuzdaki baş mesabesindedir diyor. Sabrı olmayanın imanı da yoktur diyor. Tıpkı başı olmayan kimsenin bedeni olmayacağı gibi. Şimdi bunlar sabrı böyle yaşadılar çünkü. Böyle sabrettiler. Peygamber de böyle sabretti. O peygamberin yanında ashabı öldürüldü. O peygamberin yanında ashabı işkence gördü. O peygamberin bizzat kendisi Allah'ın en sevgili kulu olmasına rağmen taşlandı. Namazdayken üzerine deve pisliği kondu. O peygambere yalancı dendi. O peygambere kahin dendi. O peygambere sihirbaz dendi. Ama peygamber direndi. Onunla birlikte olanlar direndi. Davalarından ödün vermediler. İşte bunun adıdır sabır. Öbürü ise insanın sadece kendini kandırmasıdır. Yani haksızlığa, zulme, sessiz kalmak, hakkı ifade etmekten beri durmak. Bunun adı sabır değildir. Evet, hadisimize devam edelim. Diyor ki Allah Resulü, Kur'an senin ya lehinedir ya da aleyhinedir. Yani Kur'an senin ya lehine dirildir. Nerede? Ahirette. Ya da aleyhine dirildir. Dedik ya, Kur'an müminin neyidir? Kitabıdır. Yani bir mümin, Allah'a iman eden bir mümin hayatını Allah'ın kitabına göre şekillendirir. Yani Allah'ın kitabı müminin bütün hayatını kuşatmıştır. Hayatının her icra köşesinde dahi Allah'ın kitabı hakim olmuştur müminin. Nedir kitap? Yani kişinin lehine ve aleyhine delildir diyor ya Allah Resulü. Mesela insanlar anlaşmazlığa düştüğünde ne yapmak zorundadırlar? Allah'ın kitabına başvurmak zorundadırlar. Allah-u Teala Nisa suresinde öyle demiyor mu? Aralarında çıkan anlaşmazlık, şey, Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman diyor Allah-u Teala Ahzab suresinde, Ahzab suresi 36. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman inanan mümin erkeklere ve inanan mümin kadınlara ondan başkasını tercih etme hakkı yoktur. Bu nefsine hoş gelse de gelmese de. Nedir? Nisa suresi 65'te de ne diyor? Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda diyor peygambere hitaben, seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümlere nefislerinde hiçbir darlık duymadan teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. İşte Kur'an burada da kişinin lehine ve aleyhine dirildir. Neden? Çünkü Allah'ın Resulü Allah'ın kitabıyla hükmeder. Allah öyle diyor, o hevasından konuşmaz. Çünkü o kitap yaşarsan kişinin ahirette delilidir. Yani Kur'an üzere yaşadığın zaman o senin delilindir. Çünkü kıyamet günü Bakara suresi 2. ayet-i kerime Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsederken şöyle diyor. Yani o kitaptan, kişinin lehine ve aleyhine delil olan kitaptan bahsederken, hepimiz bunu Bakara suresinde biliriz. Bismillah. Zalikel kitabu la raybe fih diyor. Bu öyle bir kitaptır ki diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsederek, kendinde hiçbir şüphe yoktur. Kendinde hiçbir şüphe yoktur. Muttakiler için bir rehberdir o kitap diyor. İşte mümin o kitabı hayatına hakim kılarsa, o hal üzere yaşarsa Allah'ın rızasını kazanmıştır. O kitap biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimede olduğu gibi Kendinde hiçbir şüphe yoktur. Yine Enam suresi 59. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle diyor. Yaş ve kuru müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bu kitaptadır. Yani Müslüman için, mümin için ne ararsa o kitapta bulur. Yani kişinin, burası çok önemli, kendini Allah'ın kitabına uydurması. Allah'ın kitabını kendisine uydurması değil. Câsiye suresi 28. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, her ümmet kitabına çağrılacaktır. İşte kitap kişinin kendisi için nedir? Hadisin belirttiği, ya delilidir lehine ya da aleyhinedir. İbrahim suresi 1 ve 2. ayet-i kerime, bunları da okuyarak programımı sonlandıracağım. Şöyle diyor Allah-u Teala, bu Allah'ın izniyle diyor, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır diyor. İşte Müslüman Allah'ın kitabına dört elle sarılırsa ve hayatını o kitaba göre şekillendirirse o insan kurtuluşa eren insandır. Ve o kitap kıyamet günü insanın lehine işleyecektir. Evet kıymetli kardeşlerim, programımın böyle de sonuna gelmiş bulunuyorum. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve tüm Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.